Ayrım 34. Pekin'den gelen adam Henning Mankell. Sayfa 394. Hong Xiu'nun kulübesinin hemen yanında bir jakaranda ağacı vardı. Ağacın çiçeklerine bakıp böyle bir maviyi rüyaları dışında hiçbir yerde görmediğini düşündü. Yere düşen çiçeklerden birini aldı. Gündüğünün sayfalarının arasına yerleştirip düzgün kuruması için sayfaları birbirine bastırdı. Günlüğünü nereye giderse yanında götürür ama başına gelenleri yazacak zamanı ender olarak bulurdu. Zimbabwe'deki muhalif kuvvetlerle ilgili bir araştırmayı incelemek için verandaya oturmak üzereyken kapı çalındı. Dışarıda Çinli rehberlerden biri vardı. Shu Fu adında orta yaşlı bir adam. Hong Xiu önceden de adamın sürekli endişelendiğini fark etmişti. Böyle kapsamlı bir geziye rehber olarak atanması kesinlikle uygunsuzdu. Üstelik İngilizcesi de tatmin edici olmaktan uzaktı. ''Bayan Hong'' dedi Shu Fu, ''planlarda bir değişiklik oldu. Ticaret Bakanı komşu ülkelerden birini Mozambik'i ziyaret etmek istiyor ve kendisine eşlik etmesi için seçtiği grupta siz de varsınız.'' ''Neden?'' Hong Xiu şaşırmıştı. Bakan K ile en ufak bir teması olmamıştı ve Harare'ye doğru yola çıkmadan önce en fazla bir iki kere el sıkışmışlıkları vardı. ''Bilmiyorum, benim görevim bakanın seçtiği kişileri seyahatten haberdar etmek. Ufak bir grup olacak.'' ''Ne zaman yola çıkıyoruz, nereye gideceğiz?'' Shu Fu alnında biriken ter damlalarını sildi ve bilmediğini göstermek için kollarını iki yana açtı. Saatini işaret etti. Geri kalan detayları bilmiyorum. 45 dakika sonra sizi havaalanına götürecek arabalar yola çıkacak. Hiçbir gecikme hoşgörüyle karşılanmayacak. Herkesten bir gecelik konaklamaya uygun hafif valizler hazırlamaları isteniyor. Ama gece kalınmadan dönülmesi ihtimali de var.
Nereye gidiyoruz? Bu seyahatin amacı ne?
Bakan K her şeyi kendi açıklayacak.
Ama elbette hangi şehre gideceğimizi biliyorsunuzdur.
Hint Okyanusu kıyısında Beira adlı bir şehir. Bana verilen bilgilere göre uçuş ortalama bir saat sürecek.
Hong Xiu'nun başka soru sormaya fırsatı olmadı. Shu Fu hızlı adımlarla kulübeden uzaklaşmıştı. Hong Xiu kapının eşiğinde durdu. Bunun tek bir açıklaması var diye düşündü. Ya Ru orada olmamı istiyor. K ile gidenlerin arasında olduğu kesin ve benim de seyahate katılmam onun için önemli. Afrika uçuşu sırasında duyduğu bir şeyi hatırladı. Zambiya Devlet Başkanı Kaunda, Zambiya Ulusal Hava Yolları'nın dönemin en büyük yolcu uçağı olan Boeing 747'lerden alınmasını emretmişti. Aslında Lusaka-Londra uçuşu bile dolmayan hava yollarının kesinlikle o kadar büyük bir uçağa ihtiyacı yoktu. Hava yolları uçağı satın aldığında Başkan Kaunda'nın asıl amacının 747'yi diğer ülkelere yaptığı seyahatlerde kullanmak olduğu ortaya çıktı. Lüks seyahatler yapmak istediği için değil, muhaliflere kendi hükümeti içindeki düşmanlarına ve güvenmediği askeri liderlere de yer olması için büyük bir uçak istemişti. Uçağı kendisine karşı komplo kurmaya hazırlanan veya kendisi ülke dışındayken darbe yapabilecek kadar güçlü kişilerle doldururdu. Ya Ru da aynısını mı deniyordu? Gözünü üstünden ayırmamak için mi ablasının yanında istemişti? Hong Xiu geceleyin kulübenin hemen dışından, karanlığın içinden gelen dal çıtırtısını hatırladı. Gölgelerin arasında saklanan kişi Ya Ru'nun kendisi olamazdı. Kadını gözetlemesi için birini görevlendirmiş olması daha muhtemeldi. Hong Xiu'nun K'ye karşı çıkmak gibi bir şansı olmadığı için iki valizinden küçük olanına eşyalarını doldurdu ve seyahate hazırlandı. Yola çıkmalarından birkaç dakika önce resepsiyona gitti. K'den veya Ya Ru'dan eser yoktu. Diğer taraftan emin olmasa da Ya Ru'nun adamı Liu Xin'i gördüğünü sanıyordu. Shu Fu ona dışarıda bekleyen limuzinlerden birine kadar eşlik etti. Arabada onun dışında Tarım Bakanlığı yetkilisi olduklarını bildiği iki vatandaşı vardı. Havaalanı Harare'nin birkaç kilometre dışındaydı. Üç arabalı konvoy motosikletli polisler eşliğinde hızla yol aldı. Hong Xiu her sokağın başında trafiği onlar için açık tutan polisler olduğunu fark etti. Doğrudan havaalanı kapılarından geçip en ufak bir sorun yaşamaksızın Zimbabwe Hava Kuvvetleri'nin uçağına bindiler. Hong Xiu uçağı arka kapıdan bindirildi ve içeri girdiğinde ortada kabinin ön ve arkasını birbirinden ayıran bir perde olduğunu gördü. Anlaşılan Mugabe özel uçağını Çin heyetine ödünç vermişti. Kısa bir bekleyişin ardından uçak havalandı. Hong Xiu'nun yanında K'nin sekreterlerinden biri oturuyordu.
''Nereye gidiyoruz?'' diye sordu Hong Xiu kalkış tamamlanıp da pilot yolculuğun 50 dakika süreceğini duyurduğunda.
''Zambezi Vadisi'ne'' dedi yanında oturan kadın.
Hong Xiu kadının ses tonundan başka soru sormaması gerektiğini anladı. Er ya da geç bu ani seyahatin nedenini öğrenecekti. Gerçekten ani bir seyahat miydi? Buna emin olamazdı. Belki de her şey kendisinin haberdar olmadığı bir planın parçasıydı. Uçak inişe geçtiğinde denizin üstündeydiler. Hong Xiu turkuvaz sulardaki balıkçı teknelerini görebiliyordu. Bembeyaz bir şehir olan Beira gün ışığında pırıl pırıl parlıyordu. Şehrin etrafındaysa yoksul görünüşlü kasabalar ve gecekondu mahalleleri vardı. Uçaktan indikleri anda sıcak dalgası yüzlerine çarptı. Hong Xiu, K'nin en öndeki arabaya doğru yürüdüğünü gördü. Siyah bir limuzin değil, Mozambik bayraklı beyaz bir Land Cruiser'dı. Ya Ru da aynı arabaya bindi. Dönüp ablasına bakmadı. Ama burada olduğumu biliyor diye düşündü Hong Xiu. Kuzeybatıya gittiler. Hong Xiu'nun arabasında yine o iki Tarım Bakanlığı yetkilisi vardı. Ellerindeki ufak topografik haritaları inceliyor ve pencereden gördükleri yerlerle haritaları karşılaştırıyorlardı. Hong Xiu kendini hala Shu Fu'nun kapıda belirip planların değiştiğini haber verdiğinde hissettiği kadar huzursuz hissediyordu. Sanki deneyimlerinin ve sezgilerinin yapmamasını söylediği bir şeyi yapmaya zorlanmıştı. Zihnindeki alarm çanları susmak bilmiyordu. Ya Ru burada olmamı istiyor diye düşündü. İyi de K'ye ne söyledi ki kendimi arkasında kızıl bir toz bulutu bırakarak engebeli arazide yol alan bu Japon arabasında buldum. Çin'de toprak sarıdır, burada kırmızı ama her iki yerde de zerrecikler kolayca uçup insanın gözüne kaçabiliyor. Kadının bu seyahatteki varlığını açıklayan tek şey K'ninkiler de dahil olmak üzere hükümetin pek çok politikasına şüpheyle yaklaşan Komünist Parti üyelerinden biri olmasıydı. Ama esir mi tutuluyordu yoksa uygulamaları gördüğünde Çin'e yakışmadığını düşündüğü, politikalar konusunda fikrini değiştireceğini mi ummuşlardı? Tarım Bakanlığı'nın üst düzey görevlileri ve Ticaret Bakanı, Mozambik'in kalbine yapılacak rahatsız bir yolculuğa katlanıyorsa bu seyahatin önemli olduğu kesindi. Dışarıda monoton bir manzara vardı. Bodur ağaçlar ve çalılar, belirip kaybolan dereler ve ırmaklar. Arada bir tarlaların ve köylerin yanından geçiyorlardı. Hong Xiu verimli topraklarda ne kadar az insan yaşadığını görerek şaşırdı. Onun zihnindeki Afrika, Çin veya Hindistan gibiydi. Buraya gelirken insanların hayatta kalabilmek için birbiri üstüne tırmandıkları, sonsuz kalabalıklardan oluşan, diğer yoksul üçüncü dünya ülkeleri gibi bir yerle karşılaşmayı beklemişti. Aslında çok cahilmişim diye düşündü. Büyük Afrika şehirleri Şanghay veya Pekin'den farksız, hepsi hem insanları hem doğayı yok eden korkunç bir sanayileşmenin kurbanı. Ama Afrika'nın kırsal alanları hakkında bu seyahate kadar hiçbir şey bilmiyordum. Kuzeybatı yönünde ilerlemeye devam ettiler. Bazı bölgelerde yol o kadar kötüydü ki arabalar yavaşlamak zorunda kalıyordu ve yürüseler daha hızlı gidecekleri bir hızla ilerliyorlardı. Yağmur kırmızı toprağı ıslatarak yüzeyin yumuşamasına ve derin çukurlar açılmasına neden olmuştu. Sonunda Sashombe diye bir yere vardılar. Barakalardan oluşan büyük bir köydü. Bir iki dükkan ve Portekizlilerin ülkeyi yönettiği sömürgeleşme döneminden kalma yıkık dökük betonarme binalar vardı. Hong Xiu zamanında Portekiz'in başında olan ve pek çoklarının diktatör olarak nitelediği Salazar'ın çelik bir yumrukla yönettiği Angola, Mozambik ve Gine'deki sonsuz toprakları nasıl tasvir ettiğini hatırlıyordu. Onun dilinde bu uzak ülkelere Portekiz'in deniz aşırı toprakları deniyordu. Diktatör okuma yazma bilmeyen cahil köylüleri iç sorunları çözüp güçlü bir sömürge kurmak için bu ülkelere yollamıştı. ''Biz de aynı şeyi yapmaya mı yelteniyoruz?'' diye sordu Hong Xiu kendi kendine. ''Farklı giysiler içinde aynı adaletsizlikleri tekrarlıyoruz.'' Arabalardan inip yüzlerindeki tozu ve teri sildiler. Hongxiu bütün alanın zırhlı araçlar ve silahlı askerlerle kuşatıldığını fark etti. Yerliler bariyerlerin arkasında durmuş garip ziyaretçileri seyrediyordu. Yoksullar her yerde diye düşündü. Çıkarlarını koruduğumuzu iddia ettiğimiz insanlar işte bunlar. Beyaz binaların önündeki alana iki büyük çadır kurulmuştu. Limuzinler çadırların önüne park edilmişti ve Mozambik Hava Kuvvetleri'nin iki helikopteri alanı turluyordu.
Bizi neyin beklediğini bilmiyorum ama her neyse çok önemli olmalı diye düşündü Hongxiu.
Bakan K'nin programda olmayan bir ülkeyi ziyaret etmesinin nedeni neydi? Heyetin Malawi ve Tanzanya'ya uğraması planlanmıştı ama geziyle ilgili hiçbir programda Mozambik'ten bahsedilmiyordu.
Bando gösteri yürüyüşüne başladı. Aynı anda çadırların birinden birkaç adam çıktı. Hongxiu önde giden kısa boylu adamı hemen tanıdı. Saçları ağarmıştı, gözlük takıyordu ve iri yapılıydı. Şimdi Bakan K ile el sıkışmakta olan bu adam, Mozambik'in yeni başkanı Guebuza'dan başkası değildi. K heyettekileri başkana ve adamlarına takdim etti. Hongxiu başkanın elini sıktığında adamın arkadaş canlısı gözlerini üzerinde hissetti. Guebuza hiç şüphesiz gördüğü yüzü bir daha asla unutmayan insanlardan diye düşündü. Tanışma faslı bittiğinde Bando iki ülkenin milli marşlarını çaldı. Hongxiu hazır ola geçti. Mozambik milli marşını dinlerken gözleri yağ Ruyu aradı ama kardeşini göremedi. Sashombe'ye vardıklarından beri onu görmemişti. Gruptaki Çinlileri gözden geçirdiğinde Beira'ya indikten sonra aralarından ayrılanlar olduğunu fark etti. Başını iki yana salladı. Yaru'nun ne planladığını düşünüp endişelenmenin bir anlamı yoktu. Şimdi önemli olan Zambezi nehrinin suladığı bu vadide neler döndüğünü anlamaktı. Genç siyah adamlar ve kadınlar tarafından çadırlardan birine alındılar. Yaşlı kadınlar davullar eşliğinde dans ediyordu. Hongxiu arka sıralardan birine oturtuldu. Çadırın zemini halılarla kaplanmış ve heyetin her üyesi için içeriye rahat bir koltuk yerleştirilmişti. Herkes yerini aldığında başkan Guebuza kürsüye çıktı. Hongxiu kulaklıklarını taktı. Portekizce mükemmel bir şekilde Çince'ye çevriliyordu. Hongxiu çevirmenin başkanlar, hükümet görevlileri ve üst düzey iş adamlarına eşlik etmek üzere çevirmen yetiştiren özel okullardan birinden geldiğini tahmin etti. Kadın Pekin'deki okullardan birinin yetkilileriyle sohbet ederken, Çin'de ne kadar ender kullanılan bir dil olursa olsun her dilin çevirmeninin bulunabileceğini öğrenmişti. Bunu öğrenince ülkesiyle gurur duymuştu. Bir kuşak önce cehalete ve sefalete mahkum olan Çinlilerin fırsat tanındığında yapamayacakları hiçbir şey yoktu. Hongxiu başını çevirip çadırın girişine baktı. Kumaşlar rüzgarla sallanıyordu. Shu Fu'nun birkaç askerle dışarıda beklediğini gördü. Ya Ru'dan iz yoktu. Başkanın konuşması kısaydı. Çin heyetine hoş geldiniz dedi ve birkaç cümleyle ülkesinden bahsetti. Hongxiu neler döndüğünü anlamak umuduyla başkanı dinledi. Omzunda bir el hissettiğinde irkildi. Ya Ru kimseye fark ettirmeden çadıra girmiş, ablasının yanına diz çökmüştü. Kadının kulaklıklarından birini kenara kaydırıp kulağına fısıldadı.
Anlatılanları dikkatli dinle ablacığım, o zaman belki ülkemizi ve dünyayı değiştirecek büyük olaylardan bazılarını kavrayabilir, bizi nasıl bir geleceğin beklediğini görebilirsin.
Neredeydin?
Bu sorunun kulağa ne kadar aptalca geldiğini fark ederek kızardı. Kardeşiyle akşam eve geç gelen bir çocukla konuşur gibi konuşmuştu. Çocukluklarında anne ve babaları sık sık politik toplantılara katıldığı için Hongxiu pek çok kez anne rolünü üstlenmek zorunda kalmıştı.
Halletmem gereken işler var ama anlatılanları dinlemeni ve bir şeyler öğrenmeni istiyorum. Duruşumuz değişmese de eski ideallerin değiştiğini ve yerlerini yeni ideallerin aldığını kavramalısın.
Yaru kulaklığı ablasının kulağına yerleştirip hızlı adımlarla çadırdan çıktı. Hongxiu yeniden Liu Xin'i gördü ve Birgitte Rossi'nin bahsettiği insanları öldüren kişinin o olup olmadığını merak etti. Pekin'e döner dönmez polis arkadaşlarından biriyle konuşmaya karar verdi.
Liu Xinyaru'nun emri olmadan nefes bile almazdı. Er ya da geç bu konuyu doğrudan Yaru ile konuşması gerekecekti. Ama önce gerçekte neler olduğunu öğrenmek istiyordu. Başkan kürsüyü Mozambik'teki toplantının hazırlıklarını yürüten komitenin başkanına bıraktı. Genç bir adamdı ama saçları dökülmüştü ve çerçevesiz gözlük takıyordu. Hongxiu adının Mapito veya Mapiro olduğunu duydu. Genç adam büyük bir heyecanla konuşuyordu. Ve Hongxiu her şeyi anladı. Toplantının amacı ve neden bu kadar gizli olduğu kafasında yavaş yavaş netleşti. Mozambik'te dünyadaki en yoksul iki ülkeyi ilgilendiren devasa bir proje yürütülüyordu. Bu ülkelerden Çin yoksul olmakla beraber çok güçlüydü. Diğeri ise Afrika'daki küçücük bir ülkeydi. Hongxiu çevirmenin yumuşak İngilizcesine kulak verdi ve Yaru'nun neden orada olmasını istediğini anladı. Hongxiu Çin'in emperyalist bir güce dönüşmesine yol açacak her şeye karşıydı. Çünkü Mao'nun sık sık dediği gibi halkın er ya da geç kağıttan kaplanları ezeceğini biliyordu. Belki Yaru, Hongxiu'nun yaşanan gelişmelerin her iki ülkenin de çıkarına olduğuna ikna edebileceğini ummuştu. Ama daha önemlisi Hongxiu'nun içinde bulunduğu grubun gücü elinde tutanları korkutmadığını göstermekti. K'de Yaru da Hongxiu'dan ve onun düşüncelerini paylaşan insanlardan korkmuyordu. Mapito su içmek için konuşmasına ara verdiğinde Hongxiu tüm korkularının gerçek olduğunu düşündü. Çin de diğerleri gibi sınıfların olduğu bir topluma dönüşmüştü. Dahası Mao'nun zamanında uyardığı her şey gerçekleşmişti. Yakında seçkinlerin gücü elinde tuttuğu ve alt sınıfların yoksulluktan kırıldığı bir topluma dönüşeceklerdi. En kötüsü ise bunlar yaşanırken dünyanın geri kalanına emperyalistler nasıl davranıyorsa öyle davranmalarıydı. Mapito konuşmasına devam etti.
Günün ilerleyen saatlerinde helikopterle Zambezi Nehri üzerinden Bandar'a ve sonra nehrin denizle birleştiği Luabo Deltası'na gideceğiz. Neredeyse hiç kimsenin yaşamadığı verimli toprakların üstünde uçacağız. Yaptığımız hesaplamalara göre önümüzdeki 5 yıl içerisinde bugün boş duran toprakları işleyecek 4 milyon Çinli köylüye ev sahipliği yapabileceğiz. Kimse evinden olmayacak, kimse topraklarını kaybetmeyecek. Tam aksine bizim vatandaşlarımız da bu değişimden faydalanacak. Herkesin yolları, okulları, hastaneleri ve elektriği olacak. Köylerde yaşayanlar da şehirlerde yaşayanların sahip oldukları ayrıcalıklara kavuşacak.
Hongxiu Çinli yetkililerin baraj inşaatı yüzünden evlerinden ve topraklarından atılan köylülere Afrika'da toprak vaat ettikleriyle ilgili dedikodular duymuştu. Büyük göçü gözünde canlandırabiliyordu. Okuma yazma bilmeyen cahil Çinli köylüler süslü kelimelerle kandırılıyor ve hakkında hiçbir şey bilmedikleri yabancı toprakların ortasına bırakılıyor. Hiçbir sorun çıkmayacakmış gibi konuşuluyordu. Yerlilerin arkadaş canlısı tavırları ve işbirliği yapma arzuları sayesinde yeni gelenlerle çatışma yaşanmayacak, herkes huzurlu bir hayat sürecekti. Ama hiç kimse Hongxiu'yu şimdi duyduğu şeylerin Çin'in ülkedeki bütün petrolü ve ham maddeleri kendine alıp bu toprakların ekonomik gelişimini baltalayacak vahşi bir ulusa dönüşmesinin ilk etabı olmadığına ikna edemezdi. Sovyetler Birliği bağımsızlık savaşı döneminde yerlilere silah temin etmiş, eski de olsa silah silahtı ve Portekizli sömürgecilerin 1974'te Mozambik'ten atılmasını sağlamıştı. Karşılığında Mozambik sularında balık tutma hakkı onlara verilmişti. Şimdi Çin de kendi çıkarlarını herkesin çıkarlarında üstün tutma prensibine dayanan bu geleneği mi benimsiyordu? Dikkatleri üzerine çekmemek için konuşmacı konuşmasını tamamladığında herkesle beraber alkışladı. Derken bakan K. delegelere hitap etmek üzere kürsüye çıktı. Hiçbir tehlike olmadığını söyleyerek dinleyicilerin yüreğine su serpti. Projede her iki ülkede eşit çıkar sağlayacaktı. K'nin konuşması kısa sürdü. Ardından misafirler açık büfenin kendilerini beklediği ikinci çadıra alındı. Hongxiu'nun eline buz gibi bir şarap tutuşturuldu. Gözleri Yaru'yu aradı ama kardeşi ortalıkta yoktu. Bir saat sonra helikopterler havalandı ve kuzeybatıya doğru yola çıktılar. Hongxiu haşmetli nehre baktı. İnsanların yaşadığı ve toprağın işlendiği çok az yer vardı.
kalan arazilerin dokunulmamış olduğu görülüyordu. Belki Hongxiu baştan beri yanılıyordu. Belki de Çin gerçekten de Mozambik'in yararına olacak bir şey yapıyordu. Bu ülkeye aldıklarından fazlasını verecek olmaları mümkün müydü? Pervanelerin gürültüsü yüzünden düşüncelerini toparlayamadı. Son soru yanıtsız kaldı. Helikoptere binmeden önce eline ufak bir harita tutuşturmuşlardı. Onu hemen tanıdı. Tarım Bakanlığı yetkililerinin araba yolculuğu sırasında inceledikleri haritaydı. En kuzeye ulaştıklarında dönüp Luabe yönüne ilerlediler. Helikopterler denizin üstünden dönüp Hongxiu'nun haritasının yardımıyla Çin'de olduğunu belirlediği yere iniş yaptı. Kendilerini bekleyen arabalara binip yeni yapıldığı hem anlaşılan yolları kullanarak Zambezi boyunca ilerlediler. Ve sonunda dikime hazırlanan topraklara vardılar. Hongxiu arabadan indiğinde kendisini bekleyen Ya Ru ile karşılaştı.
Kaya Kwanga'ya hoş geldin. Yerli dillerinden birinde evim demek. Geceyi burada geçireceğiz.
Nehrin yanındaki çadırı işaret etti. Genç bir zenci kadın gelip Hongxiu'nun valizini aldı.
Burada ne arıyoruz diye sordu Hongxiu.
Uzun bir iş gününün ardından Afrika'nın sessizliğinin tadını çıkaracağız.
Leoparı göreceğim yer burası mı?
Hayır, buralarda sadece yılanlar ve kertenkeleler, bir de herkesin korktuğu kızıl karıncalar var. Leopar yok.
Şimdi ne olacak?
Hiçbir şey. Bütün işler bitti. Her şeyin göründüğü kadar ilkel olmadığını keşfedeceksin. Çadırında rahat bir yatak ve duş bile var. Akşamın ilerleyen saatlerinde hep birlikte yemek yiyeceğiz. Dileyenler kamp ateşinin etrafına toplanacak, dileyenler çadırlarına çekilip uyuyabilecek.
Konuşmalıyız dedi Hongxiu. Bunu yapmamız hayati önem taşıyor.
Ya Ru gülümsedi. Yemekten sonra çadırımın önünde oturabiliriz.
Hangi çadırda kaldığını söylemesine gerek yoktu. Hongxiu kendi çadırının yanındaki çadır olduğunu zaten çözmüştü. Hongxiu nehrin kenarında durup güneşin batışını seyretti. Çadırların oluşturduğu hilalin ortasındaki boşlukta bir ateş yakılmıştı. Ya Ru ateşin başındaydı, beyaz bir ceket giymişti. Kadına yıllar önce bir Çin dergisinde okuduğu, Afrika'da ve Asya'da sömürgeciliğin tarihini anlatan bir makalede gördüğü resmi anımsattı. O resimde şık ceketler giymiş iki beyaz adam Afrika çölünün ortasına yerleştirilen beyaz örtülü bir masada lüks çatal bıçaklarla yemek yiyor ve soğutulmuş beyaz şarap içiyordu. Arka plandaysa her emirlerini yerine getirmeye hazır bekleyen Afrikalı garsonlar vardı. O gece ateşin başına kurulan masaya son oturanlardan biri Hongxiu oldu. Önceki gece yazdığı mektubu düşündü ve Ma Li'yi. Birdenbire içini bir huzursuzluk kapladı. Belki de ona güvenmekle hata etmişti. Artık hiçbir şeyden emin olmak mümkün değil diye geçirdi içinden. Hem de hiçbir şeyden.
34. ayrımın sonu. Sayfa 406.